Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey.
Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir.
Günaydın.
Evet, şimdi seçim satım halindeyiz. Pek belli olmuyor aslında ama gene de bizim yakın ilgi alanlarımızdan biri. Sizin de dediğiniz gibi, dün konuşurken söylediğiniz gibi, temel meseleleri pek konuşulamıyor seçimde. Onun yerine başka çılgın projeler falan konuşuluyor. Biraz bunların üzerinde duralım isterseniz.
Ya aslında evet, mesela bu seçim beyannamelerini ayrı bir programda konuşuruz ama
muhakkak
mesela
evet.
Üçünü topladığınız vakit 600 sayfalık falan bir külliyat ediyor üç partinin. Ve bunların toplamında da temel meseleler seçim meydanlarında da konuşulmuyor. Sanki bir anayasa gündemde değil, Kürt sorunu diye bir sorun yok, Avrupa Birliği. Yani bunlar geçmişte mesela iktidar partisinin başörtüsü, İmam Hatipler gibi konuları vardı. Onlar da onları bile gündeme getirmiyorlar. Ekonomik konulara baktığınızda mesela bir gelir dağılımı konusu hiç konuşulmuyor. Mesela şey yuvarlak şeyler söz ediyor. Vergi oranları düşürülecek. İyi kardeşim, yani seçmen hangi oranlarda, nerelerde, hangi sektörlerde? Yani aslında dün de konuşuyorduk. Yani bir takım projelerden ibaret konuşuluyor Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi de işte çılgın proje diye adlandırılan proje. Ben şöyle Türkiye'nin çılgın projelerin kapsamında değerlendirebilecek bir şeye baktım. Mesela aslında Türkiye'nin değil, 19. yüzyıl bu anlamda Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde şöyle çok ciddi iki tane proje var. Bunlardan bir tanesi Süveyş Kanalı. Aslında kanal mevzusuna girersek.
Evet.
O da 19. yüzyılın çok önemli projelerinden bir tanesi. Ve yani Mısır'la siyasi ilişkileri ve Osmanlı Devleti ile Mısır ilişkileri iniş çıkışta olmasına karşın Süveyş'in inşaatına başlanmış ama ferman inşaatın tamamlanmasına 2 yıl önce falan Padişah Aziz'den çıkmış. Ondan sonra o yüzyılda tamamlanan projelerden bir tanesi. Bir tanesi de Bağdat'a kadar uzanan demiryolu hattı var tabii. Yani çılgın projeler sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne ya da bu yüzyıla Türkiye'yi yönetenlere has değil. 19. yüzyıldan itibaren ciddi, önemli, o zaman dünyada ses getiren projeler var.
Evet, bunu böyle çılgınlık olarak nitelemek için de...
Evet, son derece anlamsız,
evet,
yani.
Deli
eğer çılgınsa değil. Büyüklük anlamda, işte cesaret anlamında, yani o bağlamda bu dediğim projeler çok daha bir kere emek yoğun şeyler, makineler yok. Yani gerçekten düşünülmesi zor projeler.
Evet, son dönemdeki bu özellikle büyük endüstri makinelerin, hele şu mesela Kanada'daki kumul petrollerini çıkartmak için kullanılan makineleri görürse insan aklı hayali duracak büyüklükte. Yani sadece 2 katlı bir bina büyüklüğünde tekerlekleri olan iş makineleri var. Bunlarla istediğiniz yere girip kazabiliyorsunuz. Bunun
tabii
çılgın bir tarafı yok. Çılgın olan şey bu kar uğruna doğanın böylesine tahrip edilmesi asıl. Ama olumlu anlamda bir çılgınlık değil yani.
Yani ben öyle baktım, büyük projeler bandında, yani bizim son 50 yılımızda bu bağlamda baktığınızda Güneydoğu Anadolu projesi gündeme geliyor. Yani bakarsanız bu projede
Gapı Kaptırmam diyorsun.
Gapı Kaptırmam
diyorsunuz yani.
Meşhur projemiz. Şimdi bu dan önce de hatta bir takım böyle şeyden, Dünya Bankası ile bizim ilişkilerimiz başladıktan itibaren en temel şey sulama ile ilgili. Yani Cumhuriyet'in kalkınmacı yaklaşımı içerisinde zaten o dönemlerde mesela inşaat mühendisi denilmiyor bölümlerde, su mühendisliği deniliyor.
Evet.
Öyle yani, Süleyman Beyler falan su şubesinden mezun, demirerler falan yani. Dolayısıyla Dünya Bankası da 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan bir örgüt olarak 1950'lerden 60'lar 70'ler boyunca işte Asuan Barajı gibi barajlar, dünyada büyük barajları teşvik ediyor. Ondan sonra Türkiye'de de Keban'la başlayan büyük baraj projeleri içerisinde Keban'ı 50'lerin başından itibaren başlayan bir proje. Kendi tanık olduğumuz bir Atatürk Barajı ile başlayan bir GAP projesi var. Yani böyle büyük projeleri girdiğinizde, girilmenizle çıkmanız arasında bir kere çok uzun yıllar geçiyor. Hali hazırda isterseniz biraz bu GAP'a bakalım.
Evet,
yani
lütfen.
İhmal ettiğimiz bir şey. Kanal İstanbul'u bırakalım, GAP'a bakalım bir. Ondan sonra bu ben mesela ilk profesyonel iş hayatına atıldığımda Atatürk Barajı ihalesi gündemdeydi Türkiye'de. İşte o zaman bu o zamanki dev inşaat makineleri, Caterpillar'lar falan getirilmişti ve o baraj inşaatı. Şimdi buradan bu GAP'tan baktığımızda yani 80'lerin başından 89'a kadar geçen bir süre var ve sonra 89'da başlayan artık projenin adı bir Güney Anadolu Kalkınma Projesi çerçevesi içerisinde 9 ili kapsıyor. İşte Türkiye'nin ve dünyanın en önemli 8. projelerinden bir tanesi ve Türkiye'nin uluslararası çapta sayılabilecek iki tane büyük nehrinin, Fırat ve Dicle nehirlerinin üzerinde işte 20'nin üstünde bir baraj hidroelektrik santrali kurulması şey yapılıyor. Sulama işleri var. Ve hatırlayın yani 1980'ler 90'lar GAP'ı kaptırmamak üzere geçen savaşlarla doldu. Bugün GAP'ı hatırlayan var mı? Bir tane bir başkanlığı var. Devlet Bakanlığı'na bağlı. Ve zaman zaman işte bu hükümet de iktidara geldiğinde GAP'a yönelik bir eylem planı hazırlamıştı. Ama yani bu eylem planına ve bu konudaki yapılan çalışmalara baktığımızda yani enerji dışında ki hedeflerin tutturulamadığını görüyoruz ve hala tamamlanmadığını görüyoruz.
Ayrıca yani, tarımsal sulama açısından da çok ciddi
sorunlar var.
Yani epey bir tuzlanma ya yol açtı. Mesela %15 miydi? Ne
evet. Marra'nın %15'i ve artıyor da o rakam giderek tuzlanıyor.
Yani şimdi birincisi sulama alanları sadece %15'i gerçekleşmiş.
Öyle
ondan
mi?
Sonra evet yani bir rakam söyleyeceğim. GAP'ta enerji dışında hiçbir hedef tutturulamamış. Ve henüz tamamlanmayan biliyorsunuz hep sürekli bu proje 1999'da bitecekti. 2002'ye sonra 2008'e 2012'ye sürekli ertelenen bir şey.
Evet, halbuki GAP'ın çoktan bitmiş olması bekleniyor. Hatta insanların zihninde de bittiğine dair de bir izlenim var. Ben yani etrafında konuştuğum zaman.
Ön sözünde hükümetin bir eylem planı var. Ona bakmak yeterli.
Evet, ne diyor?
Yani işte bunun buradaki 2008-2012 eylem planı var. Burada gerçekleşme oranları veriliyor ve hedefler ortaya konuyor. Benim son seçim sırası içerisinde bölgeye giden GAP'tan sorumlu bakanın açıklamalarına baktım. Bu 2012 hedefleri de gerçekleşmiyor. GAP yine tarih olarak erteleniyor. Çünkü daha yani projenin mesela bir tutturulamayan şeylerinde baktığınızda yani toplam gerçekleşme oranı şu ana kadar yaklaşık 30 yıllık bir süre içerisinde %55 civarında falan bir gerçekleşme oranı var.
Evet, bunun tabii yani biraz önce şey dediniz ya, enerji dışında hiçbir hedef tutturulamamış, tamamlanamamış diye, enerjide tutturulmuşsa da pek bir sonuç alınamamış demektir ondan da. Çünkü sürekli olarak enerji yetersizliğinin yüksek boyutta olmasından dolayı.
50 termik santral, 3 nükleer santral falan gibi.
Tabii canım, ayrıca bu işe başladığımızda doğal gaz yok Türkiye'de.
Hidroelektrik santral, HES'ler yapılması gerekiyor falan diye. Yani enerji ihtiyacı herhalde çok artıyor tabii ama yani GAP'a yüklenen enerji sağlama misyonunun da
şey çok ilginç olabilir
çok
aslında.
Çok yetersiz hani kaldığını söylemek
lazım. GAP yapılırken bu proje Türkiye'nin bilmem kaç yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak gibi söylemde hedef neydi ve bugün nükleer santral için koyulan hedef ne, bu ikisini karşılaştırması bayağı ilginç olabilir.
Çok ilginç şey olabilir. Haklısın. Ben o benim aklıma geldi. Çünkü yani biz GAP'la birlikte Güneydoğu'nun kalkınma sorununu, gelişme sorununu, gelişmemezlik sorununu çözüyorduk. Türkiye'nin de meselelerini çözüyorduk. Yani GAP öyle bir önemli projeydi ki Türkiye'yi bütün dünyanın en önemli tarımsal ülkelerinden biri haline getiriyordu. İşte ben Ecevit'te bir geziye gittiğimi hatırlıyorum. 90'ların Ecevit Başbakan Yardımcısıydı. Demek ki 95 plan olsa gerek. İşte kaç sürgün pamuk alacağımızı, işte sulamayla neler cennetleşeceğimizi konuşuyorduk. Yani bu mucize bir projeydi, çılgın bir projeydi yani.
Evet.
Türkiye'nin sorunlarını çözdük. GAP'ı bitirdikten sonra, ha bir de yani mesela Türkiye'de gerçekten GAP'ın Türkiye'deki kamu borçları üzerinde, borçlar üzerindeki etkisi ve enflasyon üzerindeki etkisi de tartışılmamış konulardan biridir. Bunu da bir derken arayayım. Yani yaratacağı istihdam, işsizlik sorununu çözüyordu. Zaten Kürt sorunu yoktu. Güneydoğu'daki Kürt, gelişmişlik sorunu vardı. Önce köy
feodal
yapıyı çözecektik. Köy kentleri yapacaktık. Üstüne de bir GAP'ı ekledik mi mesele çözülmüş olacaktı. Hiçbir etnik kimlik mevzusu yoktu zaten. Bu bir kalkınma sorunuydu. Değil mi? Bütün yıllar boyunca. Evet,
tamamen. Şeye de böyle bakılıyor zaten. Bu şimdiki kanal projesine. Yani Demirel'in o zamanki söyledikleri, Demirel'in de hala gündemde olması da enteresan yani. Hiçbir şey başaramamış. Bütün dediklerinin tersi çıkmış bir insan olarak hala kendisine soruluyor falan olması da enteresan yani.
Ama yani seçimi bile dizayn ediyorsunuz, adayları bile belirliyorsunuz değil mi?
Evet.
Yani bakın, bir 1 Mayıs kutlaması yapıyoruz. Yani İlhan Cihanel'den Aydın Ayaydın canlı yayında yani. İşte Haberal Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi kontenjandan giriyor? Süleyman Demirel kontenjanından evet. giriyor. İşte ne bileyim Aydın Ayaydınlar gibi yani kenardan köşeden Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgisi olamayacağını düşünülen insanlar da işte medya kontenjanından girebiliyorlar. Yani dolayısıyla Demirel'e mikrofon uzatılması barajlar kralı olarak anılan değil mi?
Evet evet barajlar kralı tabii.
Yani o yüzden GAP'ı kaptırmam diyordu.
Peki bir de üstüne üstlük şimdi yeni bir barajlar krallığına da soyunma durumu var. O da Ilısu barajı GAP yeterli olmadı anlaşılan ki bir de Ilısu'yu bütünüyle sular altında bırakacak bir başka büyük baraj projesi de yapıldı gene. Bitmek tükenmek bilmez enerji ihtiyacı dile getirilerek.
Ya şimdi onun için söylüyorum yani GAP böyle mucize bir şey ki GAP projesi başladığında dünyada ve Türkiye'de iklim krizi, iklim meseleleri konuşulmuyordu.
Hayır hiç.
Yoktu.
Şimdi de konuşulmuyor.
Yani şimdi en azından biliniyor bir takım şeyler. Ve ben şunu hatırlıyorum. Yani bol bol gazetecilere ya da gelen yabancı heyetleri Atatürk Barajı gezdirilir. Ondan sonra ve onun işte baraj büyük gövde büyüklüğünden alanın orada bir göl oluşmasından söz edilir. Ama işte niye iki tünel yapıldığından... Neden ekolojik dengenin değişmediğinden yani işte ormanlarla kaplanacaktı. Ben çok iyi hatırlıyorum o dönemdeki raporları. Yani bunları biz canlı tanıyız. İşte bitki örtüsü, hayvanlar orası değişecek. Bambaşka bir Mezopotamya olacak.
Evet
yani.
Yeni ağaç dikilmesi. Şimdiki çevre bakanı da aynı şey. O da bir su işleri müdürü. Şöyle DSE'den demiş, geliyor o da ağaç dikeri.
Örneğin bu Kanal İstanbul projesi kapsamında kesilen her ağaç için 10 misli fidan dikme sözü vermiş.
Burası da bir ormanlık bölge değil mi kanalın gideceği
evet,
yer?
Öyle tabii.
Ormanlara zarar vermeyecekmiş.
Yani şimdi gerçekten önü arkası hiç bakılmadan biz nice projeye imza atmışız. Yani... İşte GAP'da yani sağladığı şeyler bir de üstelik siyasal krizlere sebebiyet veren su tutmaya başlayınca Suriye, Irak meselelerinde problemler yaşadık. Başka ülkelerle bu anlamda şeyler yaşadık. Bir de aslında yani şöyle bir şey var bu ağır bir anda suları yeni baraj gölleri yaparak bir ağırlık yaratıyorsunuz ve o ağırlığın dengeyi bozduğuna dair ciddi çalışmalar var. Yani doğal olarak orada böyle bir ağırlık yokken siz milyarlarca ton suyu bunların üzerine getiriyorsunuz. Bu faydaları uyandırdığı, dengeyi bozduğuna ilişkin aynı şey kanal için de geçerli söz konusu olabilir.
Hiç şüphesiz, evet. Yani Profesör Cemal Saydam'la konuşmuş Serkan Hoca'nın haberi vardı Radikal Gazetesi'nde dün.
Bir e-mailde Saydam'ın dolaştı, çok önemli bir bilgiler içeriyordu. Yani gerçekten o önemli. Boğazın akıntısıyla da ilgili kişi.
Evet, yani şey diyor, bu kanal Karadeniz'i boşaltır diye bir çok önemli bir şey söylüyor. Çünkü diyor ki yani kanal İstanbul denilen şeyi Panama ve Süveyş'le karşılaştırırsanız ya da Korintos kanalıyla Boğaz'daki akıntılardan haberiniz yok demektir. Süveyş ve Panama'da sadece iki deniz birleşir. Akıntı yoktur. Kanal İstanbul açılırsa Karadeniz Marmara'ya boşalır demiş. Başka çok önemli, yani teknik ayrıntılarına da girmek lazım. Önemli bir haber ve önemli, belki bizim de sonradan Profesör Saydam'la konuşmamız yararlı olabilir. Hacettepe'de kendisi çevre mühendisliği bölümünde. Fakat şey diyor, mevcut Kanal İstanbul'u da bu yani Karadeniz'i büyük bir havuza benzetiyor. Kanal İstanbul'da bu havuzun dibine açılacak ikinci bir musluğa benzetip diyor ki mevcut musluk, yani boğaz, hem dolduruyor hem boşaltıyor ama ikinci musluk havuzu sadece boşaltır diyor. Ve şunu söylemiş, tabiatla oynamaya başladığınız zaman ne olacağını kimse bilemez. Mutlaka ekosistemi değiştirir. Karadeniz'le Marmara arasındaki mevcut 30 santimetrelik yükseklik farkı 28 santime inse bile felaket olur. Marmara'nın iç dengeleri bozulur. Çanakkale'de etkilenir. Bugün var olan denge 3500 yılda ancak oluşmuş bir dengedir. Şimdi onunla oynamış oluyorsunuz. Diyor ki bence insanın da bu tabiata hakim olabileceği, hükmedebileceği, yolundaki kendini beğenmişliği, haddini bilmezliğinin İyi bir ifadesi de oluyor. Bu olacak iş değil yani.
Vallahi yani bu mesela Malezya'da o kadar çok kule yapmışlar ki bu yüksek gökdelenler. Sonunda o kuleler fayı uyandırmış. Bu bizim Maslak'ta da başımıza gelebilir yakında İstanbul'da. Çünkü bir anda sıra dağlar yapıyorsunuz.
Evet.
Yani bu kanalın geçtiği yeri ne ölçüde etkileyici, o kadar etraflıca bir konu ki yani ben GAP'a tekrar şöyle bir dönüş yapayım. Yani GAP'taki durum bu ve buna GAP'a bildiğim kadarıyla 35 milyar dolar falan bir para harcanacaktı. Bunun işte yarısından fazlası harcandı. Kalanına kaynak da bulunamıyor. Yani ekonomi üzerine etkileri, iklim üzerine etkileri, faylar üzerine etkileri, insanlar üzerine etkileri, bütün gezegen üzerine etkilerine bakmadan bu işleri ortaya koymak. Bir de mesela benim dikkatimi çeken bir an. Mesela Türkiye'de 50 yıldır alıştığımız bir şey vardır. Bir iş yapı stilidir hükümetlerin. Böyle projeler için devlet planlama teşkilatı ne kadar gerilese şey olsa planlamanın işidir bu tür şeyleri araştırmak. Şimdi burada hiçbir planlamaya ilişkin bir iz bile göremiyorsunuz. Gördüğünüz insanlar daha çok sulama ile ilgili şeyler. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı öne çıkıyor filan. Yani büyük projelerin geçtiği yer, bu tür kamusal projelerin incelendiği yer devlet planlama teşkilatına gider. Hükümetler buralara yaptırır işlerini. DPT'de bu konularda hiçbir şekilde görülmüyor. Bir diğer unsur da mesela yani Demirel'in de dönemsel olarak imza attığı ve o dönemlerde Demirel'lerin barajlar kralı olduğu ülkelerde pek çok her ülkenin Demirel'lerinin olduğu gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler kalkınması işte bu işlerle olacak dönemde Dünya Bankası'nın başkanı McNamara'ydı. McNamara daha doğrusu Dünya Bankası'nın bu alanda yaptığı çalışmaları bütün ülkelere bu tür projeler önerdiler. İşte büyük barajlar önerdiler. Bu barajları finanse ettiler. Bugün Dünya Bankası toplamda geçen bu süre içerisinde bir kere bunların ömürleri çok uzun projeler değiller. Yani çamurlarla dolu, iklimi bozmuş, akarsu rejimlerini ortadan kaldırmış bir dünya bıraktı. Ve bugün Dünya Bankası geçmişini bu anlamda tartışıyor ve eleştiriyor. Böyle büyük projeler mi olmalıydı, daha küçük projeler mi olmalıydı diyor. Nitekim siz de yakından bilirsiniz, Jerry Mander, bu kişi iklimle uğraşan bir araştırmacı, McNamara'nın Dünya Bankası Başkanı iken yaptığı tahribatın, yani o dünyada Vietnam Savaşı'nda yaptığı tahribattan daha büyük olduğunu ortaya koyan yazıları var.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu büyük baraj projelerinde çalışan mühendislerden biri de sonradan tamamen karşısına geçip büyük projelerin söz konusu bile olamayacağını söyleyen hareketin en büyük savunucularından biri oldu aynı şekilde.
Dolayısıyla yani bu iş yani yaşadığımız bir pratik var. 1950'lerden 2000'lere kadar süren bu barajlarla ilgili Türkiye'nin işte 8. dünyanın 8. büyük projesi GAP. Şimdi bir kanalla dünyada en önemli sıraya oturacağız filan. Yani
işte bu sınırsız kalkınma büyüme formülü, yani Sovyetler'de de
evet.
Yani 20. yüzyılın iki büyük ideolojisinin de hakim unsuru buydu. Yok etme, yani şey, yani ne pahasına olursa olsun büyümek üzerine kurulmu, kalkınma üzerine model devam ediyor maalesef Türkiye'de de. Yani bu arada sadece büyük baraj projeleri değil, mesela Koray Çalışkan'ın da dünkü yani Radikal Gazetesi'nde önemli bir röportajı vardı. Vadiler bitti, sıra yaylalarda diye. Karadeniz'de insan-doğa ilişkisini yok etmek için büyük bir kampanya var. Kentler denizden kopmuş, HES'lerin girmediği çok az vadi kalmış diyor. Yani bir Doğu Karadeniz'in herhangi bir noktasına gidin, bir HES inşaatı görürsünüz. Hemen yanında bir yol yapımı, sonsuz kamyon konvoyları, yol kapatmalar, mıcır, çakıl, çimento deryaları. Yani Türkiye'nin bu eşsiz bölgesi artık dev bir şantiye. İnsanın doğayla ilişkisini yok etmek için büyük bir kampanya var diyor.
Evet.
Bu da çok önemli, yani kentler denizden kopmuş.
Bir de mesela siz şey sorununu çözmek istiyordunuz orada, istihdam, üretim. Bir toprak uygulaması yapmadınız. Toprakların kullanımı, dağılımına ilişkin yasa çıkarttınız. Ama toprak mülkiyetine ilişkin o da göçlere sebebiyet verdi. Zaten o bölge açısından Güneydoğu ve şeye baktığınızda, yani biz ciddi savaşın da olduğu bir dönemde bu GAP devam etti. Dolayısıyla yani bizim bu kadar büyük nitelendirdiğimiz GAP'taki yaşadıklarımız, bundan sonraki bir çılgın projede yaşayacaklarımız açısından önemli bir örnek teşkil edebilir düşüncesiyle bu GAP'ı tekrar gündeme getirmek istedim.
Evet, yani Güneydoğu devlet eliyle yoksullaşırken diyor Koray Çalışkan'ın yazısına, bir kez daha bir cümleyle dönersek, Doğu Karadeniz'de piyasa eliyle yok oluyor. Uzak gibi görünen iki dünyada da köyler boşaltılıyor, kente göçenler işsiz oturuyor, doğa geri dönüşü olmayan bir şekilde tahrip ediliyor demiş ki, çok düşündürücü tespitler bunlar tabii.
Bir de tabii şey var, yine bu Çevre Bakanı Eroğlu'nun açıklamasından, Kanal İstanbul projesinin güzergahı belirlenirken havzaların korunduğunu ve kesilecek ağaçların 10.000'sini dikeceklerini söylemiş. Dedi ki peki güzergah belli değil de hani.
Evet.
Evet. Bir yani, de yani
bir de bir rant yaratılması kaygısı da burada bence meşru olarak gündeme geliyor böyle bir açıklamalar sonrasında.
Kanal sonrasında yapıyorsunuz, etrafına 10 tane İstanbul kuruyorsunuz yani.
Evet, zaten Seyfettin Gürsel'le de konuştuğumuzda o da dikkatimizi çekmişti. Bununla ilgili yapılan illüstrasyonlarda da zaten yüz binlerce binadan, ofisten ve rezidanstan filan çizimler var. Arada 4-5 tane ağaç serpiştir. Yani illüstrasyonu bile, hayalini bile ağaçları koymayı şey yapmışlar ki tamamen Terkos'un bulunduğu İstanbul'un ve asıl bütün her tarafın o bölgeye şey yapan su kaynağı temin eden kaynağın bulunduğu yerde yapıyorsunuz bunu. Ve üstelik de havalimanlarıyla vesaireyle de takviye edeceksiniz. Akıl alacak bir iş değil aslında yani.
Kesinlikle. Yani bitirilecek bir iş var. GAP'la uğraşsın madem hükümete eylem planı var. Yani oranın tamamlanmamış bir ilginç şey var. Sulama kanalları var vesaire ya da oradaki yapıya ilişkin yapılacak çok iş var yani. Urfa vesaire. Yani bir akıl tutulması gibi bir durum oluyor yani. Ama buna peşine de takılan çok insan var yani. İktidarların hayalleri olmalı dan hareketle.
Ama hayal herhalde bütün hayata anlamını, bağlamını veren doğayı temelinden yok etmeye yönelik bir şekilde ele alınacak bir hayal olamaz yani.
Evet. Yani gerçekten
onlar çizgi roman kötü adamların hayalleri oluyor. Evet.
Yani mesela işte GAP'ta gelinen nokta bu. Tuzladığın topraklar. Yani verim alamıyorsun, şey alamıyorsun.
İşte bu gibi büyük projelerde Aral Denizi'nde yerler esiyor. Şimdi gemi leşleri var. Evet. Çölün evet. Ortalık yerinde ve tozdan kanser oranları bilmem nereye ulaşmış durumda. Yani GAP şeyle ilgili, Aral'la ilgili bir film var. Onu görmek yeterli zaten. Evet. Bu gibi büyük dev projelerin ne sonuç verdiğini, doğaya müdahale. Onlar da işte tişört yapmak için, pamuk yetiştirmek için kullanıldı evet. Aral Denizi ve bu hale geldi. Dünyanın dördüncü büyük iç deniziydi. Yok şimdi haritadan. Evet. Silindi yani. O da Sovyet modeli.
Evet. Kesinlikle. Zaten Asuhan Barajı'nda da daha sonra Nasır evet, kötü aynen. Olunca Sovyetler Birliği'nden kredi kısaldıydı değil mi? Öyle hatırlıyorum.
Evet. Aynen öyle.
Yani mesela Bülent Ecevit gerçekten bu böyle bir düşüncesi vardı. Ben de bana anlattığını hatırlıyorum bir gün. Ama onunki Saros Körfezi'ndeydi kanal. Öyle bir kanal düşünüyordu. Yani bizde böyle baraj ve kanal siyasetin içinin şeyindedir yani.
Ona şeyini bu oluşturuyor.
Evet.
Gerçekten. İnşallah yaptıramayacaklarını yani alttan gelen baskıyla ve paranın da yetişmeyeceğini düşünerek şey yapıyor.
Yani bu iş çok yönlü bir taraf. Yani işte Karadeniz'in Tuna'nın rejimini bile etkiliyor Saydam'ın şeyine göre.
Evet, evet.
Dolayısıyla bütün ülkeleri etkiliyor.
Ha, Yunanistan tarafından... zaten Yunanistan basında bu konuda haberlerde çıkmış. Ülkemize çevre konusunda da kalıcı tehdit oluşturacak plan karşısında kayıtsız kalamaz şeklinde bir yorum çıkmış Yunanistan gazetesinde.
Zaten bu bir uluslararası mesele. Yani Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeleri hem ticaret açısından ticaret yolları, yani Montreux'u hiç girmiyorum, onu da ayrı tartışmamız evet. Lazım. Tamamen serbest geçiş hakkı tanınan en önemli uluslararası antlaşmalardan bir, Türkiye'nin de kurucu antlaşmalarından biri sayıldı. Bunu değiştiremeyeceğinize göre, Amerika değiştirmek istiyor gerçi Rusya aleyhine olarak filan batılılar ama yani herhalde yapamazlar. O zaman da yani şeyde yerinde durduğu sürece bedava niye geçsin kanaldan? O da tamamen uyduruk bir şey.
Olduğu vesaire filan doğru da yani bir de ben bu şeyi merak ediyorum, bir mesela son MGK'da askerler bunu gündeme getirdi mi, böyle bir kanalın askeri önemi
herhalde muhakkak ki getirilmiştir
yani. Getirilmiştir diyeyim ya da getirilecektir yani Türkiye'de bu tür şeylere askerlerin karar verdiği bir ülkeyizdir yani tarihimiz bununla doludur yani yol yapımına bile eskiden Genelkurmay'dan karar verilmiş. Top menziline giriyor mu girmiyor mu diye.
Belki kanala da erke kanalı adı verilmesi önerilecektir.
Olabilir yani. Yani bu kanal meselesini bütün şeyleri unutturmaya çalışıyor. Anayasayla ilgili gündemi işgal ediyor. Gerçekten o anlamda başarılı bir strateji olabilir. Yani Türkiye'de hali hazırda Güneydoğu'da Doğu'da Kürt sorununun geldiği nokta belli bir hükümet, iktidar bu bağlamda açılımlar ve sınırlamalar içerisinde kıvranıyor. Diyeceği şeyler dediklerini geri alıyor falan. Dolayısıyla yani Türkiye'de sanki bu sorunlar yok. Sadece bir 30-40 milyar liralık bir kanalı açacağız. Buraya yatırım yapacağız. Mesela olacak şeklinde bir barajlar kralı Demirel'den kanallar kralı Erdoğan'a doğru şeyimiz olacak. Ama bu çok herhalde gündemi bir süre işgal ettikten sonra gerçekleşmesi, çünkü iktidar partisinin daha 3 dönem falan daha iktidarda olmasını gerekli kılacak bir duruma işaret ediyor, süreyi işaret ediyor. Kolay bitecek bir olay değil yani.
Hedef 2023 zaten.
Hedef evet. 2023 takıntısı da çok alem yani. Bu seçim beyannamelerine bakınca yani herkeste bir 2023 şeyi var. 2023'e girince zaten kurtaracağız yani durumu. Böyle bir şey içerisinde projeksiyonlar veriliyor. Herkes birbiriyle yarışıyor. O projeksiyonları da daha sonra bakmamız lazım.
Evet.
Yani gerçekten ibret yani.
Süreyi doldurduk
mi?
Evet.
Peki.
Peki, çok teşekkür
Hoşça
ederiz.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.